Ayrım 6, sayfa 47. 2 numaralı kanıt, kara suni deri kaplı bir cep günlüğü, sol üst köşesine yaldızlı harflerle merdiven biçimi 1947 yılının sayıları kazınmış. Blank'tan, Massachusetts'teki Blank Blank şirketinin kaliteli ürünlerinden biri olan bu defterden sanki önümdeymişçesine söz ediyorum. Aslında 5 yıl önce ortadan kaldırıldı söz konusu defter. Şimdi gözden geçireceklerimiz, her şeyi fotoğraf berraklığında tutan bir bellek sayesinde, bunun kısa bir özetinden sanki kendi küllerinden de olsa da uçmayı beceremeyecek kadar toy olan bir anka kuşundan başka bir şey değil. Aslında aynı defteri iki kere yazdığım için bu kadar eksiksiz hatırlıyorum içindekileri. Önce her yazdığımı kurşun kalemle sildim, gene yazdım ve benzeri. Ticari adı daktilo yaprağı olan kağıtlara not etmiş, sonra da makul kısaltmalar yaparak küçücük, şeytani bir el yazısıyla sözünü ettiğim küçük kara deftere geçirmiştim. 30 Mayıs'ta bir mide nezlesi, bu da her ne demekse, salgını Ramsdale'deki okulların yaz tatiline erken başlamalarına yol açmıştı. Okuyucum 1947 yılının Ramsdale Journal yıllığına bakarak o günün hava raporu hakkında da fikir edinebilir. Hayes'lerin evine bu tarihten birkaç gün önce taşınmıştım. Şimdi içindekiler açıklamayı düşündüğüm, hani casuslar yuttukları kağıttaki şifreyi bir bir ezbere söyleyiverirler ya, küçük günlükte Haziran'ın büyük bir bölümünde tuttuğum notları kapsamaktadır. Perşembe. Çok sıcak bir gün. Oldukça elverişli bir açıdan, banyo penceresinden, Dolores'in evin arka tarafındaki elma yeşilli loşlukta çamaşır ipinden çamaşırları topladığını gördüm. Kayıtsız adımlarla evden çıkıp yanına gittim. Pötü kare bir gömlek, blue jean ve lastik pabuçlar giymişti. Binbir renkli gün ışığı altında yaptığı her hareket, bitkin bedenimin en gizli, en can alıcı tellerine dokunup titretiyordu. Bir süre sonra arka kapı merdivenlerinin en alt basamağına, yanıma oturup ayak parmaklarının arasına giren çakılları temizlemeye, ne çakıllardı onlar tanrım, bir de sırıtan bir ağza benzeyen süt şişesi kırığı çıktı aradan ve çıkanları boş bir teneke kutuya nişan almaya başladı. Tak. İkinci defasında vuramazsın. Vuramazsın. Tanrım, azap bu. İkinci defasında vu. Tak. Harika bir cilt. Ah, harika, yumuşacık. Güneşten yanmış, en ufak bir pürüz yok. Şuruplu dondurma sivilce yapar. Derinin altındaki kıl kökü torbacıklarını besleyen sebum adlı yağ maddeler çoğaldıklarında iltihaba yol açan bir rahatsızlığa neden olabilirler. Fakat süpericikleri bütün gün ağrı yiyecekler yiyip durdukları halde ciltlerinde bir tek sivilce yoktur. Tanrım, ne azap bu. Tepesindeki ipeksi pırıltı nasıl da kumral saçlara dönüş veriyor aşağıya doğru. Hele tozlu ayak bileğinin kenarına gelen yerde tıp tıp ativeren o küçük kemik. Makkuların kızı mı? Cini Makku? Ay, o korkunç şey. Alçak. Hem de kötürüm. Az kaldı çocuk felcinden ölüyordu. Tak. Bileğinden dirseğine kadar olan yerde pırıldayan ayva tüyleri. Çamaşırları toplamak üzere ayağa kalktığında uzaktan paçaları yukarıya kırılmış bulucinin rengi solmuş kışını hayranlıkla seyretme fırsatı buldum. Birden fundalığın oradan boş suratlı Mrs. Hayes elinde fotoğraf makinesiyle Hintli fakirin yılanı gibi yükseliverdi. Ortancalarla ilgilenir gibi yaptıktan sonra nasıl da açıvermişler, gözlerini kırpıştırarak basamağın üzerinde oturan benim, Haşin Humbert'in fotoğrafını çekmek terbiyesizliğinde bulundu. Cuma. Rose adlı esmer bir kızla bir yere giderken gördüm. Kendine öz yürüyüşü, sadece bir çocuk olduğunu unutmayınız, sadece bir çocuk. Niye beni böyle iğrenç biçimde heyecanlandırıyor? Çözümleyin bakalım. İçe kıvrık ayak parmakları bir görünüyor, bir kayboluyor. Diz ekleminin altından başlayıp, her adım atışında adımın sonuna kadar yayılan kıvır kıvır bir gevşeklik. Ayağını pek belli belirsiz sürür gibi. Son derece çocuksu, son derece aşiftece. Humbert, küçüğün argoya çalan konuşmasından, tarazlı sesinden de sonsuz zevkler alıyor. Daha sonra Çit'in orada Rose'a söylediği bir yığın saçma sapan laf. Sesi durmadan yükselen bir ritimle sinirlerimi cımbız gibi çekip çekip bırakıyor. Sustu. Hadi kızım, eyvallah şimdilik, dedi sonra. Cumartesi. Başını yeniden yazmışım galiba. Bu günlüğü tutmanın çılgınlık olduğunu biliyorum ama bunu yapmak bana garip bir zevk veriyor. Karınca doğası gibi el yazımı ancak vurgun bir eş çözebilir. Sevgili Lehim'in o sözüm ona avluda güneş banyosu aldığını söylemiş miydim? Ne var ki annesi ve başka bir kadın yanından bir dakika bile ayrılmadılar. Kuşkusuz orada o sallanır koltukta oturup okuyormuş gibi yapabilirdim. Gene de ne olur ne olmaz diye bahçeye inmedim. Elimi ayağımı bağlayan o korkunç, çılgın, anlamsız, acımasız titremenin gereken pervasızlıkla bahçeye girmeme engel olacağından korktum. Pazar. Sıcak hala dalga dalga bizimle birlikte. Ilık mılık rüzgarlarla dolu bir hafta. Bu sefer stratejik bir yer tuttum. Elimde tombul bir gazete ve yeni pipomla daha L'ye gelmeden avludaki sallanır koltuğa kuruldum. Ne yazık ki annesiyle birlikte geldi. İkisinin de üzerlerinde pipom kadar yeni, siyah iki parçalı mayolar vardı. Sevgilim, canımın içi, bir an için yanıma geldi, durdu. Çizgi roman sayfasını istiyordu. Tıpkı ötekisi, Rivieralım gibi, hatta daha yoğun, daha sert bir kokusu vardı. Birdenbire erkekliğimi uyaran baharatlı mı baharatlı bir koku. Ne var ki, istediği sayfayı elimden çekip almış, fok balığı kılıklı anasının yanındaki asra çekilmişti bile. Güzelim orada, yüzü koyun uzanmış, gözlerimle bütün bütüne göz kesilmiş kanımın, fal taşı gibi açılmış binbir başlı bakışlarımın önüne hafifçe kamburlaşmış kürenk kemiklerini, omuriliğinin çukurluğu boyunca açan çiçekleri, siyah kumaşla örtülü gergin, dar kalçalarının yuvarlaklığını, okullu kız baldırlarının senin sahillerini sermişti. Ortaokullu küçüğüm, hiç ses çıkarmadan yeşil, kırmızı, mavi renkli bereket tanrılarının bile düşleyemeyecekleri kadar sevimli bir su periciydi. Gün ışığının kırılan renkleri arasından ona kurumuş dudaklarla bakmayı sürdürürken, olanca ilgimi üzerinde yoğunlaştırırsam gözlerimin önündeki bu resmin bana anlık bir fukara avuntusu vermeye yeteceğini düşündüm. Ama bir yandan da hareket halindeki avları, hareketsiz avlara yiye tutan bir yağmacı gibi bu acınası doyumun arada bir okurken yaptığı çocuksu hareketlere denk düşmesini istiyordum. Sırtının orasını kaşıyıp tüyleri terlememiş koltuk kartlarını gösterirken örneğin. Ne yazık ki Şişko Mrs. Hayes birdenbire bana dönüp kibritimin olup olmadığını sorarak her şeyi berbat etti. Sonra da çok satan bir sersemin yazdığı sözde şaheser üzerine güya bir sohbet başlatmaz mı? Pazartesi. Declatio Morasa. Isırap dolu günlerimi bir o sahile bir bu sahile vura vura geçiriyorum. Bu öğleden sonra anne Hayes, Dolores ve ben Orglas Gölü'ne gidecek, yüzüp güneşte oynaşacaktık sözde. Fakat sedef rengi bir sabah öğleye doğru yağmura çevirdi. Low kıyameti kopardı. Kız çocukların ergenlik çağı yaş ortalaması New York ve Chicago'da 13 yıl 9 ay olarak saptanmış bulunmaktadır. Bazı durumlarda bu 10 ile 17 yaş arasında değişmektedir. Edgar Allan Poe tarafından baştan çıkarıldığında Virginia henüz 14 yaşına basmamıştı. Poe ona cebir dersleri veriyordu. Bilirim ben o cebir derslerini. Balaylarını Petersburg adlı bir Amerikan kentinde geçirmişlerdi. Monsieur Humbert Humbert'in Paris'teki sınıfının öğrencilerinden bir oğlanın dediği gibi Monsieur Poe Poe. Çocukların cinsel yaşamlarıyla ilgili araştırmalar yapan yazarlara bakılırsa küçük kız çocuklarını cinsel uyanmaya götüren bütün özelliklere sahibim. Biçimli çene yapısı, kaslı, güçlü eller, kalın, boğuk ses, geniş omuzlar. Dahası Lo'nun deli gibi aşık olduğu bir şarkıcı ya da oyuncuya benzediğim söyleniyor. Salı. Yağmur. Yağmur gölleri. Anne çarşıya çıktı. L'nin yakınlarda bir yerde olduğunu biliyordum. Giriştiğim bir takım sinsi manevralar sonucu annesinin yatak odasında karşılaştık. İçine kaçan bir şeyi çıkarmak üzere sol gözünü açmaya çalışıyordu. Kareli etek. Başımı döndüren ağır kokusunu gerçekten sevmeme rağmen arada bir saçlarını yıkasa iyi olur düşüncesindeyim. Bir an için ikimiz de bizle birlikte dışarıdaki bir selinin tepesini ve gökyüzünü içine alan aynanın ılık cam göbeği sularına daldık gittik. Omuzlarından sertçe tuttum. Sonra ellerimi sevecen bir tavırla şakaklarına bastırdım. Yüzünü kendime çevirdim. Tam şurada dedi. Gözüme değdiğini hissediyorum. İsviçreli köylüler dil uçlarını kullanırlar böyle durumlarda. Emerek çıkarmak için mi? Hı. Deneyeyim mi? Tabii dedi. Yavaşça titreyen, çatallı dilini kaygan tuzlu göz bebeği boyunca bastırarak gezdiriyor Humbert. İşte bak dedi gözlerini kırpıştırarak. Çıktı. Şimdi ötekini geri zekalı diye başladı. O gözümde hiçbir fakat yaklaşan dudaklarımın öpücüğünü fark etmişti. Peki dedi. Benimle işbirliği yapmaya karar vermişti. Haşin Humbert onun yukarı dönük, ılık, güneş yanığı yüzünü doğru eğildi. Dudaklarını kelebek gibi çırpınan göz kapağına bastırdı. Güldü ve bana sürtünüp geçerek odadan kaçıp gitti. Kalbim her yerde birden atıyordu sanki. Hayatımda hiç Fransa'da çocuk sevgilim okşarken bile hiç ama hiç... Gece. Böylesine ıstırap hiç çekmedim. Yüzünü, halini, tavrını anlatmak istiyorum, anlatamıyorum. Çünkü ona olan arzum, o benim yakınımdayken kör ediyor beni sanki. Allah kahretsin. Ben su pericikleriyle birlikte olmaya alışık değilim ki hiç. Gözlerimi kapattığımda ise sadece durağan bir anında görüyorum onu. Bir film fotoğrafı. Bir dizini, skoç eteklerinin altına alıp pabucunu bağlarken olduğu gibi, ele avuca sığmaz, havacava türünden ani bir güzellik. Dolores Hayes. Le Montres Passevos Chambles. Bu da Fransızca bildiğini sanan anne. Keyfim yerindeyken şairliğim de tutar. O kömür karası kirpiklerin çevrildiği soluk gri, dalgın bakışlı gözlere, yukarı kalkıp burnun, üzerine gelişigüzel serpiştirilmiş beş çile, yanık tenli uzuvlarını örten sarışın ayva tüylerine bir şarkı düzdüydüm. Ama sonra yırttım attım. Şu anda hatırlamıyorum ne yazmıştım. Loğunun şurasını burasını sadece en aşınmış terimlerle günlüğe devam anlatabilirim. Saçı kumraldı diyebilirim. Dudakları yalanmış, ıslak kırmızı çomak şekerler kadar kırmızı, alt dudak şirin bir şirin bir dolgunlukta. Ah! Onu çırılçıplak bir ışıkta gözlerimin önünde çırılçıplak seyredebilmek için bir hanım yazar olsaydım keşke. Ama ne yazık ki uzun boylu, iri yarı, koca elli ayaklı, göğüs kıllı Humbert Humbert'im ben. Kalın kara kaşlarım, garip bir şivem var hem de. Sakin delikanlı gülümsemenin ardında bir çöp kovası dolusu kokuşmuş canavar kaynaşıyor. Hem o da kadın yazarların romanlarındaki narin kız çocuklarından değil. Beni çıldırtan bir süperciğinin çift yanlı kimliği, belki her süperciğinin özelliği bu ya. Lolita'mda sevecen, hülyalı bir çocuksulukla bir çeşit tüyler ürpertici bayalığın bağdaşması. Birincisi, reklamlarla dergi resimlerindeki kalkık mı kalkık burunlu şirinlik tasvirleriyle eski dünyanın ergenlik çağına ancak ermiş, ezilmiş papatya ve ter kokan oda hizmetçisi kız çocuklarının anılarında keskin çizgilerini yitirmiş pembeliklerinin bir karışımı. İkincisi ise taşra genel evlerindeki çocuk elbiseleri giydirilmiş çok genç orospular, sonra bütün bunlar mis kokularıyla çamurlar, çirkefler, ölüm içinden süzülüp geçen dört başı mamur, lekesiz bir sevecenlikle birleşiyor, karışıyor. Tanrım, ah tanrım. En olağanüstü olan da onun, bu Lolita'nın, benim Lolita'mın, yazarın dünya kadar eski şehvetini kimliğinde özümlemesi, kişiselleştirmesi. Öyle ki her şeyden önce ve her şeyin üstünde sadece o var, Lolita. Çarşamba. Bak, annemi kandırsana, yarın ikimizi Argudes Gölü'ne götürsün. Bunlar 12 yaşındaki sevgilimin dolgun bir fısıltıyla bana söyleyiverdiklerinin yazıya dökülebilecek olanları. O giriyordu, ben çıkıyordum, ön kapıda çarpışıverdik. Öğle sonrası güneşinin gökkuşağı renklerindeki ışınları mızrak mızrak çakan beyaz bir elmas gibi kenara park etmiş bir arabanın yuvarlak sırtında yansıyordu. Koca bir kara ağacın yaprak kalabalığı eriyen, çözülen gölgelerini evin saçaklarına döküp oynaşıyordu. İki kavak ağacı rüzgarla titreyip silkindi. Uzaktaki trafiğin henüz şekil kazanmayan gürültülerini seçebiliyordunuz. Bir çocuk bağırıyordu. Nancy, Nancy. Evde Lolita en bayıldığı plağı küçük karmenlerden birini dinliyordu. Cüce senfonikler derdim ben bu plağa. O da bu sözüm ona şakaya, sözüm ona burun kıvırırdı. Perşembe. Dün gece avluda oturduk. Hayes denen kadın, Lolita ve ben. Ilık alacakaranlık, sevdalı bir karanlığın derinlerine gömülmüştü. Kadın, kışın Lolita ile gördükleri bir filmi en ince ayrıntılarına varıncaya kadar anlatmayı yeni bitirmişti. Boksör iyice düşmüşken bildiğiniz iyi kalpli rahibe rastlıyor, rahip delikanlılığında kendisi de boksörlük yapmış, hala da günahkar gördü mü gözünün ortasına patlatıverecek cinsten. Yere atılmış minderlerin üstünde oturuyorduk. L benimle kadının arasına oturmuştu. Nasıl da sokuluyordu aramıza küçüğüm. Filme karşılık ben de Kuzey Kutbu maceralarımı eğlenceli bir biçimde anlatmaya başladım. Uydurukçuluğun esin perisi elime bir tüfek tutuşturuverdi. Bir de beyaz ayı vurdum bu arada. Ben vurunca yere çökmüş, inlemiş ayı sözde. Bütün bunları anlatırken L'nin ne kadar yakınımda olduğunu şiddetle farkındaydım. Konuşurken karanlığın merhametine sığınarak el kol hareketleri yapıyor, bu görünmez hareketler sayesinde eline, omzuna ve oynarken kucağına düşürüp durduğu yünlü, tüylü bir balerin bebeğe dokunabiliyordum. Sonunda bedeninden ışık saçan sevgilimi havadan örülü bu okşayışların ağına iyice sarıp sarmaladığımda baldırlarının diken diken olmuş tüyleri boyunca çıplak bacağını da okşama cesaretini buldum kendimde. Kendi şakalarıma kendim kesik kesik gülüyor, titriyor, titrememi gizlemeye çalışıyordum. Bir kere de kulağına güldürücü bir şeyler fısıldayıp bebeğini okşarken aceleci tutaklarımla saçının ılıklığına değdim geçtim. O da bebeğin orasını burasını o kadar çekiştiriyordu ki annesi sonunda sertçe bir sesle oynamayı bırakmasını söyledi. Bebeği kaptığı gibi çalılıklara fırlatıverdi. Güldüm. Lo'nun bacakları boyunca eğilerek Hayes'e bir şeyler söylerken elim su periciğinin incecik sırtından yukarı tırmandı. Oğlan gömleğinin üstünden tenine dokundum. Ama bütün bunlar boşunaydı, biliyordum. Arzudan hasta düşmüştüm. Elbiselerim bedenime dar geliyordu. Öyle ki annesinin sakin sesi karanlıkta şunları söyleyince neredeyse sevindim. Şimdi hepimiz Lo'nun yatmaya gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Canın cehenneme dedi Lo. Öyleyse yarın kır gezintisi yok dedi Hayes. Burası özgür bir ülke dedi Lo. Mahalle kızı gülüşlü Lo'cuğum somurtarak kalkıp gittiğinde ben sırf ayağa kalkmaya halim kalmadığı için oturmayı sürdürdüm. Hayes ise gecenin 10. sigarasını içip Lo'dan dert yanıyordu. Efendim, daha bir yaşında sırf annesi yerden toplasın diye oyuncaklarını beşiğinden oraya buraya fırlattığı zamanlarda bile aksi bir çocukmuş bu serseri velet. Şimdi 12'sinde tam bir ömür törpüsü diyordu Hayes. Hayattan bütün beklediği günün birinde yaylana yaylana gezinen bir futbol takım amigosu ya da çılgın gibi dans eden bir kız olmaktı. Notları zayıftı. Fakat yeni okuluna Piski'deki okuldan daha çok uyum göstermişti. Piski, Hayes'in baba evinin bulunduğu bir orta batı kasabasıydı. Ramsdale'deki ev ölen kaynanasınındı. Buraya taşınalı daha 2 yıl bile olmamıştı. Orada neden mutsuzdu? Ah dedi Hayes, ah zavallı ben. Neden olduğunu en iyi ben bilirim. Ben de çocukken geçirdim bunları. Oğlanlar insanın kolunu büker, kalın kitap desteleriyle vururlar insana. Saçını çeker, göğüslerini mıncıklar, eteğini kaldırırlar. Tabii insanın uyumsuz anları olması büyümenin bir parçasıdır ama Lo abartıyor bunları. Surat hep asık, soruları cevap vermez. Kaba, dik başlı. Viola adında İtalyan asıllı bir sınıf arkadaşının kaba etine dolma kalemini batırmış. Bilir misiniz ne geçiyor içimden? Eğer Monsieur, siz sonbaharda da burada kalacak olursanız, ona ev ödevlerinde yardımcı olsanız diyorum. Coğrafya, matematik, Fransızca, her şeyi biliyorsunuz. Aa tabii, her şeyi dedi Monsieur. O halde dedi Hayes aceleyle, kalacaksınız. Bağırmak, henüz olgunlaşmamış öğrencimi arada sırada okşamak koşuluyla sonsuza dek kalabileceğimi söylemek istiyordum. Ama Hayes'den çekindim. Bunun yerine sadece homurdanmak ve aldırmaz bir harekette tam böyle gerinmekle yetindim. Hemen odama çıktım. Ne var ki kadın konuyu kapatmak niyetinde değildi. Yatağıma uzanmış, İki elimle Lolita'mın mis kokulu hayalini yüzüme bastırıyordum ki aman vermez ev sahibimin hırsız adımlarıyla kapıma yaklaşıp fısıldadığını duydum. Sadece geçen gün ödünç aldığım Görmelere Seza dergisini bitirip bitirmediğimi öğrenmek istiyormuş. Lo odasından bağırdı. Dergi bende diye. Tanrım, gezginci kütüphane midir nedir bu ev? Cuma. Hazırladığım şiir antolojisinde Ronsard'ın Lal Rengi Bir Yarık ya da Remy Böyl'in Pençe Pençe Kızarmış Bir Kızcağız, Ortasında Narin Köpükten Bir Keçe Külahçık diye başlayan dizelerini ve benzerlerini koysam akademik yayımcılarımın tepkisi ne olurdu acaba? Bu evde biraz daha kalırsam bu dayanılmaz günah çağrısının baskısı altında sevgilimin, sevgilim, hayatımın, gelinimin yanı başında bir sinir krizi daha geçirmem işten bile değil. Tabiat ana onu adet görme denen adilikle tanıştırdım acaba. Bir halsizlik. Kadın cinsiyetinin üzerindeki lanet. Küçük kız çitten düşmüş. Büyük annesi ziyarete gelmiş. Rahim kardeş, kız çocuklar için çıkarılan bir dergiden okuyorum. Kalın, sıcacık bir duvar örmeye koyulur. Kim bilir, belki de bir bebecik yerleşecektir günün birinde buraya. İşte size mini mini bir deli, ses geçirmez hücresine arşınlıyor. Aklıma gelmişken, eğer günün birinde elimi gerçekten kana bulayacak olursam, eğer dikkat edin burada, beni böyle bir şey yapmaya iten nedenler, Valeria'ya olan kızgınlığımı çok aşan nedenler olacaktır. O zamanlar oldukça beceriksiz olduğumu da unutmayın. Bu önemli. Günün birinde nefretle, tıslar gibi bir sesle gebersin şu herif derseniz, bunu dediğinizde unutmayınız ki bana cinayet işleyecek bir hayvan olmak için gereken anlık gücü verecek şey ancak bir delilik nöbeti olabilir. Sanırım günlükten çıkardım bunları sonraları. Düşlerimde cinayet işlemeye kalkıştığım olmuştur. Fakat sonuç ne olur bilir misiniz? Diyelim ki elimde bir silah tutuyorum. Evet, tetiği çekerim çekmesine. Ne var ki kurşunlar o sersem namludan birer birer dökülü dökülü verirler. Düş ilerledikçe tek kaygım bu utanç dolu sahneyi yavaş yavaş tepesi atan düşmanımdan gizlemeye çalışmak olur. Bu gece yemekte moruk cadı anaş bir takılmayla yan yanla oy süzerek bırakıp bırakmamaya tam olarak karar veremediğim şirin fırça bıyığımı özene bezene anlatmaya yeni bitirmiştim. Şunları söyledi. Bence bırakmayın. İçimizden biri pek kızar böyle şeylere. Lo haşlanmış balık tabağını birden eliyle ittiği gibi sütü dışında her şeyi döküp saçarak yemek odasından fırladı gitti. Eğer Lo terbiyesizliğinden dolayı özür dilerse, diyor Hayes, yarın bizimle Hourglass Gölü'ne gelmek canınızı sıkmaz umarım. Daha sonra iki rakibinin çığlık çığlığa atıştığı evin zangır zangır titreyen iç bölmelerinden gelen kapı çarpma sesleri ve başka gürültüler. Özür dilemedi Lo. Göl suya düştü. Yazık, eğlenceli olabilirdi. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Blanktown. Blanktown. Blank Blank. Blank. Blank. Ramsdale Journal. Ramsdale Journal. Rose. Rose. Deklatio Morasa. Deklatio Morasa. Hourglass Gölü. Hourglass. Chicago. Chicago. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Scotch. Scotch. Nancy. Nancy. Hayes. Haze. Ronsard. Ronsard. Remy Belav. Remy. Belav. Ayrım sonu, sayfa 56.